أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okuyoruz. Rabbimize hamd edelim ve onun adıyla okuyalım inşallah. Abdullah İbn Ömer'in bize rivayet ettiği hadislerle de birlikteyiz. 6209. hadis-i şerif şöyle: Abdullah İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kuşkusuz malının zekatını vermeyen kimseye kıyamet gününde bu malı iki boynuzlu ve kel bir yılana dönüştürülür. Yılan onun peşinden gidip veya boynuna dolanıp ben senin biriktirdiğin malınım, ben senin biriktirdiğin malınım der diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gaybın haberleri, kıyamet, cennet, cehennemle ilgili bilgiler Allah ve Resulünden ancak öğrenilir, başkasından öğrenilemez. Ve zekatla alakalı olarak Peygamber aleyhissalatü vesselam bu tür bir cezayı anlatıyor. Bunu ciddiye almak zorunda Müslümanım diyen kimseler, buna iman etmek durumundayız. Şüphe etmeden bu bilginin doğruluğunu kabul edeceğiz. Çünkü zekat Allah-u Teala'nın bizim için mala koyduğu bir haktır. Fukaraların hakkıdır, gariplerin hakkıdır. Ve bu hakkı Allah için vermek durumundayız. Vermediğinde Müslümana bir düşman olacak. Dünyası da aslında bereketsiz bir hayata dönüşecek. Ahirette de Allah korusun işte böylesi bir yılan gibi olup insana sarılıyor ve ona eziyet ediyor. Dünyada insan o mala sarılıyor, benim diyor, benimsiyor. Aslında onun ne kadar bir düşmanlıkla ona yapıştığının farkında değil. Azad olalım, özgür olalım, kul olalım. Allah'ın dediği gibi bir beden, Allah'ın dediği gibi bir malımız olsun ki kazanalım inşallah. 6215. hadis-i şerifi okuyacağız. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde İbn Ömer bize rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Salih rüya peygamberliğin 70 bölümünden bir bölümdür. Kim hayırlı bir rüya görürse Allah'a hamd etsin ve bu rüyasını başkasına anlatsın. Kim de hayırlı olmayan bir rüya görürse onun şerrinden Allah'a sığınsın ve onu başkalarına anlatmasın. Böyle yaparsa rüyanın ona zararı dokunmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün hayatı aslında ikiye ayırdığı gibi rüyayı da ikiye ayırıyor. Hayırlı olan ve şerli olan. Hayır, biliyorsunuz kendisiyle cennet bulunan şey demektir. Bu mal, bu çoluk çömlek, bu güç kuvvet, bu oturduğumuz makam mansıp olabilir. Bize ait şeyler, bize verilen nimetler, yetenekler, imkanlar. Eğer kendisiyle biz onların cenneti bulma imkanına sahip olabilirsek bizim için hayırlıdır. Kendisiyle Allah korusun cennete doğru değil de cehenneme doğru sürükleniyorsak o zaman şerdir. Aynı mal birisi için cennet vesilesi, işte zekatını verirse mesela, birisi için cehennem olur Mevla korusun. Rüyalarda böyledir. Bir rüyanın salih olup olmadığını nereden anlayacağız? Galiba ruhta bıraktığı bir iz vardır her rüyanın. Bizde oluşturduğu bir anlam vardır. Kişi bunu kendisi hissedebilir, kavrayabilir. O rüyasından illa hoşuna giden değil de rüyadaki hava, tını, ne diyeceksek onun kokusu, tonu, yani rüyanda kokusu olur mu hoca demeyin. Buna kendisine ait bir rüyanın durumu vardır. Bunu bilen bir Müslüman, bunu hissettiğinde, bu rüyanın benim için hayırlı bir mesajı var diye anladığında, düşündüğünde bunu aklı başında, onun için haset fesat olmayan, onu ilimle yoracak, tevil edecek, anlamını bulmaya gayret edecek bir Müslümana anlatacak. Yusuf peygamberin Yakup aleyhisselam'a anlattığı gibi. Gerçi Allah-u Teala onlara başka bir ilim verdiğinden bu rüyaların ne anlama geldiğini, gelecek için de neler barındırdığını Rabbimizin onlara verdiği ilimle bilirler. Bizler ise rüyalarımızı hayırlı insanlara, güzel insanlara, doğru adamlara, kendimizce bizi sevdiğini, bizim için iyilik istediğini düşündüğümüz kimselere anlatalım. Onlar da gücü yettiği kadar hayra yoğursunlar. Onunla bir hayır bulmaya çalışsınlar. Kendilerine rüya anlatılan Müslümanlar da bunu kötüye yormasınlar. Fakat baktık ki ya etrafımızda bunu anlatacağımız kimse yoksa kimseye anlatmayacağız. Çünkü rüya altın gibidir. Öyle herkese verilmez. Eğer ama baktık şer gibi görünen bir takım durumlar var. Yani şeytanın bir baskısı, bir kabusu, bize oluşturduğu bir evham rüyada daha çok hissediliyorsa Euzubillahimineşşeytanirracim diyeceğiz. Şeytanın şerrine Allah'a sığınacağız. Ve sol tarafımıza şöyle tükürüyoruz. Tü tü tü diyerek ve bunu anlatmıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Diyor ki Peygamberimiz böyle yaparsa rüyanın ona zararı dokunmaz. 6217. hadis-i şerif. Suya eğilip ağzınızla içmeyin. Bunun yerine avuçlarınızı alıp öyle için. Irmaktan, göletten, buna benzer bir yerden su içeceğimizde hayvanların yaptığı gibi suya yapışıp da içmiyoruz. Elimizle, avucumuzla sudan bir miktarını alıp ağzımıza götürerek içiyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emri bu. 6226. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin misvak kullandığını gördüm. Misvağı oradakilerin en büyüğüne verdi ve Cebrail büyüklerden başlamamı emretti buyurdu. Bizim bugünkü dünyamıza, bize anlatılan tıp ilmine uymayan, kafamıza yatmayacak bir hadis-i şerif işte okuyorum. Ben bu hadis-i şerifin doğru olduğuna iman ediyorum. Bunu aktaran Ahmet bin Hanbel müstedine koymuş. Birileri bu hadis için işte zayıftır, şişmandır, sahihtir, doğrudur, eğridir deme durumunda olabilirler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize bu şekilde ulaşan bir bilgi var. Ve bu bilgi bana ulaşan diğer tüm bilgilerden daha sahici, daha doğru bir bilgidir. Bakın hadis-i şerife şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin misvak kullandığını gördüm. Sonra misvağı kime veriyor? Oradakilerin, meclistekilerin en büyüğüne veriyor. Onun da kullanması için. Ve diyor ki Cebrail büyüklerden başlamamı emretti. Bu hadis-i şerif özellikle büyüğe saygıyı anlatan, etrafımızdaki yaş olarak büyük olanlar, ilim olarak büyük olanlar, mevki olarak büyük olanları önceleyeceğimizi anlıyoruz. Müslümanların dünyasında böyle bir edep, böyle bir adab dikkate alınmalı. Yani kim küçük, kim büyük hiç takmadan herkes şöyledir, böyledir olmaz. Yani elbette herkes eşittir. Herkese nimetler, yeryüzü nimetleri, dünya nimetleri eşit verilecektir Allah'ın izniyle. İmkanlar güzelce herkese tanınacaktır. Ama büyükler büyüklüğünü bilecek, küçükler küçüklüğünü bilecek. İnsanlar saygı ve sevginin ayarını yapacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan da bunu görmüş oluyoruz. 6243. hadis-i şerife doğru gidelim. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediğini işittim diyor Abdullah bin Dinar. Resulullah'a emirlerini dinleme ve itaat etme üzerine biat ettiğimizde gücünüzün yettiği kadarıyla dememizi isterdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor Müslümanlar biat ediyorlar, söz veriyorlar. O da diyor ki gücünüzün yettiği kadar. Emirlerini dinleyeceğiz ve itaat edeceğiz. Evet doğru güzel ama Efendimizin düştüğü şer gücünüzün yettiği kadar. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin merhameti. Allah-u Teala'nın kullarına verdiği imkan biz de bunu reddetmiyor. Demek ki gücümüzün yettiği kadarıyla çabalayacağız. Gücümüz neye yetiyorsa Allah-u Teala bunu aşacak, çoğaltacaktır. Yani bugün bir kiloluk bir gücüm var gibi görünüyordur. Ben bunu tam kapasite kullanmak için çabaladığımda Allah-u Teala bana diğer güçlerimi de verir. Benim şu anda tanımadığım imkanlarımı verir. Bilal-i Habeşi Müslüman olduğunda kendisinin ne kapasitede olduğunu bilmiyordu. O çünkü yıllardır köleleştirilmiş, insanlar tarafından horlanmış, sen hiçbir şey değilsin denilmişti. Ama o, iman edebilme imkanını bulur bulmaz iman etti ve iman ona yeni imkanlar verdi. Namazını öğrendi, kulluğunu öğrendi, Resul Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte olmayı öğrendi, sonra müezzinliği öğrendi, sonra cihadı öğrendi. Yani Allah-u Teala ona neler neler bahşetti. Meğer ne güçleri, ne imkanları, ne yetenekleri varmış. Diyelim ki uyuzlaştırılmış, sırtına binilmiş, yıllardır ehlileştirilmiş, kullanılmış, hafife alınmış, küçültülmüş, kendisiyle dalga geçilmiş. Bundan dolayı kendinin bile değerini, ayarını bilmeyen yeryüzü Müslümanları Allah'ın kitabıyla, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle tanıştıklarında Rabbim onlara ne güzel imkanlar verecektir. Ve böylece gücümüzün yettiği kadarıyla çabaladığımızda Allah-u Teala bu gücümüzü de güzelleştirecek, hayırlı hale getirecek, çoğaltacak, bereketlendirecektir. Yeter ki dinlemeye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ve Allah-u Teala'nın kitabını ve itaat etmeye ciddi niyet edelim ve bu merhametli açıklamayı da sevelim. Gücümün yettiği kadar çabalayacağım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6278. hadis-i şerife doğru koşuyoruz, gidiyoruz. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a isyan olan bir konu olmadıkça Müslümana düşen hoşlansa da hoşlanmasa da verilen emre itaat etmesidir. Ancak Allah'a isyan olan bir konuda emir verilirse bu emir ne dinlenilir ne de ona itaat edilir. Müslüman diğer Müslüman kardeşlerine itaat etmek durumunda. Çocuk ana babasına itaat etmek durumunda. Savaş meydanında Müslüman askerler Müslümanca bir yönetime, bir komutaya itaat etmek durumunda. Sosyal hayatın da, bireysel hayatın da İslamileştirildiği bir toplumda, yasaların Allah-u Teala'nın istediği şekilde işlediği bir ortamda Müslüman yöneticilere itaat etmek durumunda mümin. Verilen emirler çok hoşuna gitmeyebilir, beğenmeyebilir ama itaatla yükümlü. Fakat Allah'a isyan olan bir şey emredilirse ne itaat edilir ne de dinlenilir. Onlara kulak bile verilmez. Çünkü isyan var. Allah'a isyan olan bir konunun dinlenilmesine gerek yok ki. Dinlemek ve itaat etmek ancak Allah ve Resulünün beğendiği konuda olacak. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6285. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz dışında secde ayetini okuyup secde eder. Biz de onunla birlikte secde ederdik. Hatta bazen sıkışıklıktan secde edecek yer bulamazdık. Normal namaz safları gibi düşünmeyelim ortamı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşma yapıyor. Konuşuyor, Kur'an okuyor. Etrafını Müslümanlar sarmışlar, onu dinliyorlar. Ve o ayetler okuduğunda namazda değil, secde ayetine geldiğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da secde ediyor. Biz de secde ediyoruz der sahabe-i kiram. Hatta öyle bir secdeye kapanma, öyle aceleci, öyle çabuklukla secde durumu var ki secde edecek yer bulamıyorlar. Belki birbirlerinin sırtına da secde ediveriyorlar. Bu benim cümlem. Rabbim yanlış ifadelerden korusun. Sonradaki ifadeye dayalı olarak böyle konuştum. Hatta bazen sıkışıklıktan secde edecek yer bulamazdık diyor Abdullah İbni Ömer. Efendimizin etrafında böyle kümelenmiş, onun sözlerini iyice anlayalım diye sımsıkı çevrelenmiş bir Müslüman ortam düşünürsek, secdelerde böyle kıbleye dönmeyecekler mi? Çıksınlar biraz ileride rahat rahat secdelerini yapsınlar. Yok, secde anında yapılacak. Yani Allah-u Teala'nın emirlerini ertelemek yok ya, yarın yaparım, bir gün yaparım, yok. Secde asıl budur işte. Kur'an okuduğun bir yerde Allah-u Teala'nın secde emrini duyar duymaz Müslüman secdeye kapanacak. Tüh abdestim şöyleydi, kıblem böyleydi filan da demeyecek hatta. Hemen secdeye kapanacak ve Allah-u Teala itaatini canlı canlı gösterecek. Müslümana tavrı bu olacak. Kulluğumuzun en muhteşem hali secdedir ve secdede hemen yapılan şeydir. Emri işitir işitmez itaat etme cesareti, yeteneği, teslimiyeti. Ahmet bin Hanbel, Müsned okuyoruz. 6286. Hadis-i Şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazına çıktığı zaman önüne bir sopa dikilmesini emreder ve sütre olarak ona doğru namaz kılar. İnsanlar da arkasına saf tutardı. O sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında da böyle yapardı. Daha sonraki idareciler de böyle yaptılar. Yani Ebubekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Osman Efendimiz de böyle yaptılar. Bir daha okuyalım ya da bir daha anlamaya çalışalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını Medine'nin dışında, arazide, açık arazide kılıyor. Ve insanlar, hayvanlar geçerken bir sıkıntı olmasın diye de önüne bir mızrak ya da bir sopa dikiyorlar. Ve Efendimiz ona doğru kılıyor. İnsanlar da onun arkasında namaza duruyorlar. Efendimiz bunu yolculuklarda da böyle yaparmış, böyle kılarmış. Önüne bu şekilde bir sopa olarak sütre. Demek ki bir asa, bir değnek önümüze diktiğimizde namazımızın rahat kılınabilmesi adına bir engel olarak, sütre olarak yeterli olacaktır. 6289. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel Müsned'inde yolculuktan yola çıktık ya, onunla ilgili bir hadis-i şerif sanki devam ediyor. Kadın yanında mahremi olan biri bulunmadan 3 günlük bir yolculuğa çıkamaz. Kadın yanında mahremi olan biri bulunmadan 3 günlük bir yolculuğa çıkamaz. Bugün bunu nasıl anlayacağız, nasıl olacak onları bilmiyorum. Ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle söyledi. Kadın yanında ya kocası, ya babası, ya kardeşi, abisi, ya dayısı, emmisi, ya yeğenlerinden birisi, ya çocuklarından birisi gibi bir mahremi olarak yola çıkacak. Onunla beraber uzak yolları, yani 3 günlük bir mesafe diyebildiğimiz deve yolculuğuyla böyle hesaplanıyor. Bir yolculuğa çıktığında yanında mutlaka bunlarla gidebilir. Bunlarsız olarak gidemez diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. 6292. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbn Ömer şöyle aktarıyor bize. Cahiliye döneminde insanlar Aşure gününde oruç tutarlardı. Cahiliye döneminde insanlar Aşure gününde oruç tutarlardı. Ramazan orucu farz kılınmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar da bu günde oruç tuttular. Ancak Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura günü Allah'ın günlerinden biridir. Bugün dileyen oruç tutar, dileyen tutmaz buyurdu. Yani farz değil. Farz olan oruç Ramazan orucu olarak belirlenince Peygamber aleyhissalatü vesselam Aşura'da tuttuğu orucu bu şekilde Müslümanlara beyan etti. Dileyen tutsun, dileyen tutmasın dedi. Yani artık nafile bir ibadettir. Ama tutmak isteyene de engel yok. Tutmayacağım diyene de bir engel yok. 6293. hadis-i şerif ise şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 dirhem değerindeki bir kalkanı çalan kimse için el kesme cezası uyguladı. İslam'da hırsızlık yapıldığında cezası eli kesilmesidir. Bunu Allah-u Teala yasa olarak belirlemiştir. Ve duruma göre yöneticiler ne zaman hangi değerde bir mal çalındığında bu ceza uygulanır ayarlarını yapacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bir kalkan çalan hırsızın elini kesmiş. Abdullah İbni Ömer bize bunu söylüyor. Allah'ın yasasının uygulanması 40 gün belki bir toplumda sabah namazının kılınmasından daha hayırlı bir durumdur. İşimize gelmeyen, hoşumuza gitmeyen ama diye eklemelerde yapacağımız bir konu değil bu. Yasayı koyan göklere Allah, yere Allah, doğulara batılara yasayı koyan Allah, bütün varlık üzerinde kuralları koyan Allah-u Teala, insanların hayatında da kurallar onun elindedir. O dilediğini yapın der. Dilediği şekilde cezalandırır, dilediği şekilde mükafatlandırır. Konu budur. İman ettik mi? İman etmenin gereği beğenmek, razı olmaktır. Bu konuyu tartışmayacağız. Anlamaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6296. hadis-i şerif. Mücahid'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadınların gece namaz için mescitlere gitmesine izin verin buyurduğunu söyledi. Hazreti Abdullah biliyorsunuz hadis-i şerifleri Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan duymuş, dinlemiş, görmüş, uygulamış ve bunu etrafına da öğretmek, anlatmak, haber vermek derdinde olan bir sahabe ve belki bir ortamda çocuklarının, oğullarının da olduğu bir ortamda kendi ailesine bir hitapta bulunuyor. Efendimizin şu sözünü aktarıyor. Nedir o söz? Kadınların gece namaz için mescitlere gitmesine izin verin. Allah'ın kadın kullarını mescitlerden engellemeyin. Oğullarından biri dedi ki Abdullah'ın oğullarından, vallahi onlara izin vererek bunu kötüye kullanmalarına izin vermeyiz. Yani bu kadınlara bunu dersek bunlar bunu kötüye kullanırlar. Gece gündüz işte çıkmaya kalkarlar filan diye bir şeyler söyledi. Bunu kullanmalarına izin vermeyiz dedi. Abdullah İbni Ömer onu azarladı. Ve ona şöyle dedi. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle buyurdu dediğini aktarıyorum. Sen izin vermeyiz diyorsun. Bu olur mu? Hatta o oğluyla konuşmadığıyla alakalı bir bilgi de var daha sonra. Ben sana Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir söz söyleyeceğim. Sen onu tartışmaya açacaksın. Ama şöyle ama böyle diyeceksin. Başka rivayetlerde ki gelecek ama aklımdayken hemen söylemiş olayım. Bu şekilde mescide çıkan hanımların koku sürünmemeleri gerekiyor yalnız. Yani kendilerini ifade eden, kadınlıklarını ortaya koyan bir koku sürünüp dışarıya çıkmayacaklar. Ne göze, ne burna, ne kulağa o dişiliklerini ifade edecek bir tarzları olmadan kul olarak mescide gidebilecekler diye anlıyoruz. İslam toplumunda mescitler hakkında bu kadar hassas davranmış sahabe-i kiram. Konu içinde yaşadığımız toplumda eğer alışveriş merkezleri ama eğitim ortamları ama başka ortamlar olacak nasıl anlayacağız? Siz düşüneceksiniz, ben düşüneceğim. Herkes kendi yolunu bulacak. Gücümüzün yetmediği bir değişim ortamında anlayacaklarımız bu kadar olacak Rabbimizin izniyle. 6298. hadis-i şerif ise şöyle. Daha evvel bu hadis-i şerif okumuştuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kuşkusuz münafık iki koyun sürüsü arasında şaşkın şekilde dolaşan hangisinin peşinden gideceğini bilmeden bir o sürünün bir bu sürünün peşine takılan koyun gibidir. Bir koyun düşünelim. Kime ait olduğunu bir türlü bilemiyor. Oradan mı gitsem, buradan mı gitsem? Münafık da böyle. Mümince mi yaşasa, yoksa kafirce mi yaşasa? Ne tarafı tercih edecek bunu bilemiyor. Rabbim muhafaza buyursun. Medine'de Peygamber aleyhissalatü vesselam geldikten sonra oluşan bir gruptu bu. Yüreklerinde küfür devam ederken mecburen kılık kıyafet ve uygulamalarda Müslüman gibi görüneceklerdi. Ne yapacaklarının bilincinde olmadan bir taraftan heva hevesin peşinde devam edecekler. Ama bunu da kılıflayacaklar, poşet diyecekler. Bugün başka bir dünyayı yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız dünya bize İslami olmayan, Müslümancı olmayan bir hayatı dayatıyor. İşte diyor taşımalar böyle olacak, ulaşım böyle olacak, hastane, pastane, postane böyle olacak, okullar, eğitim ortamları şöyle olacak, gitmeler, gelmeler, kalmalar, oturmalar şu şekilde olacak, alışlar, satışlar, verişler bu şekilde olacak diye dayatılan, mecbur yaşamak zorunda kaldığımız bir dünya içindeyiz. Şimdi burada Müslüman yüreğinde bir imanı, bir peygamberi hayatı taşıyor. Kalbinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şehri Medine var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hassas olduğu, sevdiği, seçtiği, razı olduğu hayatı seçip sevip razıyız. Onu istiyoruz. Fakat bunu gerçekleştirme imkanımız olmadan devam ediyoruz. Tersine bir münafıklığın yaşandığı bir durumdayız. Yani istemediklerimizin bizde uygulanır olduğu, istediklerimizin ise imkan bulamadığı, yani iman ettiğimiz gibi yaşayamadığımız ama yaşadığımız gibi neredeyse Allah korusun iman ettiğimiz bir zamanda Müslümanın durumu şu iki sürü arasında kalanınkine çok benziyor. Rabbim bizi korusun. Kalplerimizde bir nifak yok, zihinlerimizde bir nifak yok ama eylemlerimizle sözlerimiz ve niyetlerimiz arasında derin farklılıklar meydana gelebiliyor. Allah'a sığınalım. Rabbimiz bu zilleti izzete doğru çevirsin inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6305. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir cenaze namazı kılarsa ona bir kırat sevap vardır. Kim bir cenaze namazı kılarsa ona bir kırat sevap vardır. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, şu bizim kıratımız gibi mi? Yani şu bizim ölçümde kullandığımız birim gibi bir kırat mı böyle? Nasıl anlayacağız kıratı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır. Uhud dağı gibi veya Uhud dağından daha büyük. Şimdi böyle bir daha düşünelim hadis-i şerifi. Kim bir cenaze namazı kılarsa ona Uhud dağı büyüklüğünde sevap vardır. Uhud dağı büyüklüğünde sevap vardır. Allahu Ekber. Hiçbir eylemi, hiçbir salih ameli küçük görmeyelim. Hor görmeyelim. Allah adına yapabildiğimiz kadarıyla ulaşmaya çalışalım. Bakın ne büyük bereket burada saklı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6307. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teslim alınması meçhul olan şeyin satışını yasakladı. Teslim alınması meçhul yani belirsiz olan şeyin satışını yasakladı. Çünkü cahiliye döneminde, İslam öncesi dönemde hayvanın, devenin henüz karnında olan yavrusunu önceden satarlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tür bir satışı yasakladı. Devenin yavrusu nasıl doğacak? Ne şekilde dünyaya gelecek? Daha belli değil. Bu belli olmayan mal üzerinden bir satış yaparmış cahiliye halkı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde meçhul olan, belirsiz olan bir mal üzerinden satışı yasakladı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6311. hadis-i şerif şöyle. Abdullah İbn Ömer bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkmak istediğinde bineğinin sırtına binince 3 defa tekbir getirir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Ondan başka hayatımıza karışmaya yetkili kimse yok. En büyük odur derdi 3 kere ve şöyle dua ederdi. Bunu yani şu bindiğim bineği hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz değilse yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz. O hayvanları ehlileştiren kim? Onlara binilecek kıvamda onları bizim için ayarlayan kim? Bu imkanları, o sırtı, o buyur efendi binebilirsin bana diye boynunu eğdiren kim? Değilse koca hayvanlar boyun eğerler mi? Koca gemiler ya da diğer şeyler. Binilen tüm binitler, tüm imkanlar Allah'tan gelmektedir. Bu dua Zuhruf suresi 14. ayet-i kerime. Sübhanellezi sahhara lena hâze ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbina lemunkalibûn. Müslüman bu dua yapacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binitin sırtında Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedikten sonra bunu söyledi. Ardından şöyle dua ederdi. Allah'ım bu yolculuğumuzda senden iyilik yapmayı, takvalı olmayı ve razı olacağın amellerde bulunmayı diliyoruz. Allah'ım bu yolculuğumuzu bize kolaylaştır. Uzun yolları kısa eyle. Allah'ım yolculuğumuzda yoldaşımız, geride kalan ailemize de vekil sensin. Allah'ım bu yolculuğumuzda bize yoldaş, geride kalan ailemize de vekil ol derdi ve sonra ailesinin yanına döndüğünde ise Allah'a döner, ona tövbe eder, ona kullukta bulunur ve sadece Rabbimize hamd ederiz derdi. Yani Müslüman, yola çıkmadan Müslüman, yolda Müslüman, döndüğünde Müslüman. Yola çıkmadan Allah'a arz ediyor dualarını, yolda Allah'a arz ediyor, yoldan dönünce Allah'a arz ediyor. Öyleyse normal, böyle binitli yaptığımız yolculuklar, yollar için dualarımız ve dönüşlerimiz ve tevbemiz ve kulluğumuz böyleyse, aslında bir ömür yaşamak durumunda olduğumuz Allah'a kulluk yolunda da dualarımız böyledir. Rabbim kendi yolunda giden ve hayırla evine döndüğü gibi cennete dönen Müslümanlardan eylesin bizi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.